Ayrım 4. Sayfa 46. İki yöntem. Rıfat Mataracı yokluklar içinde yetişmiş ve çok savaşmış olduğu için bizim de aynı koşullarda yetişmemizi istediği belliydi. Bunu yerine bir başka kurmay albay Kuleli'ye müdür atanınca daha iyi anladık. Örneğin Rıfat Mataracı'nın okul komutanlığı zamanında sabah kahvaltımız iki dilim ekmekle pek az beyaz peynir, 4-5 zeytin tanesi ve zor içilebilen çaydı. Öğle ve akşam yemekleri genellikle kuru fasulye, pilav, nohut, mercimek olurdu. Hafta sonlarında da yemeğe ek olarak kuru üzüm hoşafı verilirdi. Benim bu yemeklerden hiçbir yakınmam yoktu. Evimde daha iyisini yiyemediğim için yemeklerden çok memnundum. Ama arkadaşlarım çoğunlukla yakınırlardı. Onların çoğunun da benim gibi evlerinde daha iyi yediklerini sanmadığımdan gösteriş için yakındıklarına inanıyorum. 3-4 ay sonra Rıfat Mataracı kıtaya atandı. Yerine Kurbay Albay Hamit Doğruer geldi. Okulun havası birden değişti. Hamit Doğruer gözlerinin içi gülen ciddi bir komutandı. Sevecen bir adamdı. O da Kurtuluş Savaşı kahramanlarındandı. Yıllar sonra 1959'da Akşehir'e gittiğimde müzedeki kahramanlar arasında Hamit Doğruer'in savaşa katıldığı zamanki gençlik resmini görmüştüm. Hamit Doğruer'in müdür olmasıyla okulumuzda önce yemek olmak üzere her şey değişti. Olacak şey değil, haftada 10 günde bir hindi dolması yiyorduk. Hem de bol bol, hem de fıstıklı ve kuş üzümlü. En nefis hamur tatlıları, bol bol balık pilakisi ve daha neler neler. Paralı yatılı insanlar bile o zamanlar böylesine güzel yemek verildiğini sanmıyorum. Kahvaltıda bol zeytin, peynir, ayrıca reçel de veriliyordu. Kimi sabahlar süt de veriliyormuş gibi aklımda kalmış. Bir zaman sonra okulun levazım müdüründen duyulan bir haber okula yayıldı, benim kulağıma dek geldi. Eski okul müdürü Rıfat Mataracı zamanında yemeklerin bu denli güzel ve bol olmayışının nedeni neymiş biliyor musunuz? Hamit Doğruer okula verilen yıllık bütçenin hepsini bir yıl içinde sonuna dek harcamış. Oysa Rıfat Mataracı bütçe yılı sonunda para arttırır, bu parayı devlete geri verir ve geriye para verebilmek için de bizim yemeğimizden, giyim kuşamımızdan ve her şeyimizden alabildiğine tutumlu davranırmış. Siz bu iki müdürün iki ayrı tutumundan hangisinden yanasınız? Ben o yaşımda, yani 17 yaşımda Rıfat Mataracı'dan yanaydım. Ama bunu hiç kimseye söyleyemedim. Çünkü herkes yeni müdürümüz Hamit Doğruer'in tutumundan yanaydı. Ben kendim yoksul bir çevreden ve çok tutumlu bir evden geldiğim için devlet parasının alabildiğince tutumlu harcanmasını yeğliyordum. Halkımız, ulusumuz nasıl yoksulsa devletimiz de öyle yoksuldu. Bu yüzden Rıfat Mataracı'nın okulun yıllık bütçesinden arttırdığı parayı geri vermesini doğru buluyordum. Üstelik bunu bizi aç ve çıplak bırakarak yapmıyordu, karnımız doyuyordu. Giysilerimiz, çamaşırlarımız yeterince veriliyordu. Ne var ki hindi dolmaları, hamur işi tatlılar, reçeller yani zengin sofralarının yemeklerini yiyemiyorduk. Benim bu güzel yemeklere aşırı bir isteğim de yoktu. Öte yandan şu da bir gerçek ki o hindi dolmaları, o lezzetli yemekler ve tatlılar da çok hoşuma gidiyordu. Ama Nesin Vakfı'nı kurduktan sonra yani 20 yıldan beri özellikle yemek konusunda Hamit Doğruer gibi düşünüyor ve öyle de davranıyorum. Hamit Bey'in bir ayağı aksardı. Kurtuluş Savaşı'nın bir armağanını bacağında taşırdı. Bu yüzden kendisine Topal Hamit denirdi. O okulumuza müdür olduktan sonra daha önce kışla olan okulumuz okullaşmaya başlamıştı. Çünkü Hamit Bey okul komutanı değil okul müdürüydü. Hamit Bey müdür olur olmaz salt yemekler değil yemekhanede çalışanların kılıkları da değişti. Aşçılar ve aşçı yamakları beyaz önlükler giyindi. Aşçıların başlarında beyaz ve tertemiz kepler belirdi. Biz bu değişiklikleri şaşarak izliyorduk. Geçmişinden utanmayan bir hekim. Ortaokuldayken artan yemeklerimizi daha önce sözünü ettiğim o gecekondularda yaşayan yoksullara verdiğimizi anımsıyorum. Lisede de yapıyormuşuz bunu. Hiç anımsamıyorum. Demek lisedeyken ben hiç böyle bir şey yapmamışım. 1983'te inme indiğinde Çapa Hastanesi'nde yatıyordum. Tehlikeyi büyük ölçüde atlattıktan sonra sabahtan akşama dek odam ziyaretçilerimle dolup taşıyordu. Ta Çengelköy Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşım Mustafa Onanç, 28 Kasım 1993 günü akşamı telefonda lisede yoksullara artan yemekleri nasıl verdiklerini şöyle anlattı. Kurmay albaylıktan emekli Mustafa Onanç bu telefon konuşmamızdan 1,5 yıl sonra öldü. Deniz kıyısındaki caminin yanında büyük ulu bir çınar vardı, anımsadın mı? Elbette. O çınarın yanında kurulmuş bir gecekondu vardı. Onu anımsamıyorum. Artan yemekleri yemekhanenin demir parmaklıklı penceresinden okulun parkına toplanmış gecekondu insanlarına verirdik. Daha çok mercimek, enginar yemeklerini arkadaşlar beğenmez yemezlerdi. Ama ilginç bir şey olurdu. Yemek karavanalarına artık suları dökerlerdi. Ben su dökülmemiş karavanalardaki artık yemekleri pencereden okulun dış bahçesine, çiçek parkına birikmiş ellerinde tenekelerle bekleşenlere dağıtırdım. Plastik dahaca burgulanmamış, plastik kovalar, kaplar dahaca yoktu. 1983 yılında sen inmeli olarak hastanede yatarken bir gün ziyaretine gelmiştim. Odan çok kalabalıktı. Ziyaretçilerin arasında bir de kadın hekim vardı. Odandan birlikte ayrıldık ve o kadın hekimle beni tanımazsınız ama ben sizi tanıyorum dedi. Gerçekten tanıyamadım. Nereden tanıştığımızı sordum. Kule Lisesi'nin karşısındaki caminin yanındaki deniz kıyısındaki gecekondunun kızı olduğunu söyledi. Siz bize artan yemeklerinizden verirdiniz yemekhanenin penceresinden. Sizi hiç unutmuyorum dedi. O zaman yemek verdiklerimizin arasında lise öğrencisi olduğu söylenilen bir kız anımsadım. Ortaokuldan sınıf arkadaşım Mustafa Onancı'nın anlattığı bu olay içinde ve o günleri yaşayamadığımız için kiminizle ilginç gelmeyebilir. Bana öyle gelmiyor. Mustafa Onanç bu olayı anlatınca 9-10 yaşımda Heybeliada'da otururken bir Muharrem ayında adanın Abbas Paşa denilen semtinde Abbas Halim Paşa'nın köşkünün kapalı kapısı önünde biz ada yoksullarının toplandığını, bahçe kapısı açıldıkça terbiyeli terbiyeli içeri girip köşkün mutfağından kaplarımızı aşure doldurduğumuzu anımsadım. Anımsadığıma göre benim elimde iki bakır güğüm vardı. Sanırım salt birine aşure konulmuştu. Abbas Halim Paşa'nın köşkü bizim tepedeki evimize 5 kilometre var mıydı? Belki de daha çok. Mustafa anlatırken gözlerim doldu. Vara o hekim kadını tanımış olaydım. Ne mutlu o hanımefendiye ki yoksul çocukluğundan utanmıyor ve onu gizlemiyor. Kim bilir belki de yoksul geçmişiyle benim gibi övünüyordur. İlk ders cebir. Lise 1. sınıfta ilk dersimiz cebir. Öğretmenimiz Cebir Osman. Ben hala Cemil Osman'ın soyadını bilmem. Bizden öncekiler ve sonrakiler ona hep Cebir Osman dedik. Şimdi düşündükçe anımsıyorum soyadını. Resneli. Derslikte sıralarımıza oturmuş öğretmeni bekliyorduk. Mümessil ya da çavuş dediğimiz çocuk kapı ağzında öğretmenin gelmesini bekliyordu. Mümessil her öğretmen gelişinde olduğu gibi "Dikkat!" diye yüksek sesle bizi uyardı. Hep birden ayağa kalktık. Cebir Osman dersliğe girdi. Çocuklardan kimisi kıkırdadı, kendini tutamayıp gülme sesleri çıkaranlar oldu. Cebir Osman gülen çocuklardan en yakınındakine yöneldi. Bir eliyle ensesine bir şaplak indirdikten sonra çocuğun yüzüne tükürdü. Okkalı tükürüğün çocuğun yanağından aşağı doğru kaydığı görülüyordu. O biraz önce gülenlerden çıt çıkmıyordu. Cebir Osman kürsüye geçti, sandalyesine oturdu. Mümessil Cebir Osman'a tekmil verdi. Yani derslikte kaç öğrenci olduğunu Cebir Osman'a bildirdi. Cebir Osman imza defterini deftere ve kalemine bakmadan imzalardı. İmzasını atarken başını hep defterden uzak tutardı. Belki gözleri uzaktan daha iyi görüyordu. Ama o imza attığı yere bakmazdı ki. Her devinisi ağır ağırdı. Yavaş yavaş değil, ağır ağır. Öyle bir ağırlık ki ister istemez karşısındakine saygı uyandırıyordu. Hep suskun ama tüten bir yanardağ gibi karşısında hap atladı hap atlayacak diye beklenirdi. Onun dersliğe girişinden ağır ağır kürsüye gelişine, ağır ağır sandalyesine oturuşuna, sağ eliyle bize oturun işareti verene dek geçen zaman birkaç dakika, belki de 5-6 dakika sürerdi. Yine ağır ağır parmakları arasına aldığı saplı ve uçlu mürekkep kalemini mürekkep hokkasına batırır ya da yukarıdan ve uzaktan baktığı için göremediği hokkaya batırdığını sanırdı. Siyah ciltli kocaman imza defterinin imza yerine ya da herhangi bir yerine imzasını atardı. Mürekkep kaleminin hokkaya tam batıp batmadığını pek anımsayamadığı için kimileyin imzasının ya salt O harfi deftere çıkar ya da O harfinin bir yuvarlak çizgisi defterde görünürdü. Önceki sınıfın birincileri kısım mümessili olduklarından ben de 14. kısmının mümessiliyim. Bu yüzden Cebir Osman'ın imza defterini imzalayışını bütün ayrıntılarına dek biliyorum. İmzası bugün şimdi de gözlerimin önünde. Harflerin kimisi deftere değil havaya yazılmış bile olsa Osman imzasını görüyor ve okuyorum. O zamanlar dahaca soyadı yasası çıkmamış olduğundan Türkiyelilerin soyadları bile yok. Soyadlarımızın olması için daha 2 yıl beklememiz gerekecekti. Biz lise 2'deyken soyadı yasası çıkacaktı ve daha önce Cebir Osman Resneli soyadını almamıştı. Cebir Osman dersliğe girer girmez kimi çocuklar için kıkır kıkır gülmüşlerdi. Onun giyinişi, o ağır ağır devinmesi, başka öğretmenlerde görmediğimiz, alışık olmadığımız bir şeydi de ondan. Üstünde lacivert takım giysi vardı. Bütün lise yaşantım boyunca onu hep ütülü lacivert giysili gördüm ve bembeyaz gömlekli ama öyle beyaz ki en beyazdan daha da beyaz. Sanki beyaz gömleklerinin kol kapaklarını ceket kolunun üstüne kıvırırmış gibi aklımda kalmış. Belki de öyle değildi. Takım giysisinin yeleği vardı ve yeleğiyle pantolonunun beli arasında kırmızı kuşağı görülüyordu. Onu hep bu kılık ve biçimde görürdük. Ağır ağır yürürken kolları biraz ayrık durur, dirsekleriyle gövdesi arasında bir karışa yakın bir açıklık bulunurdu. İki yana yalpalanarak yürürdü. Hayır, yalpalanarak demek hiç doğru değil. Ağır ağır yalpaladığı için dalgalanarak demek çok daha doğru olur. Bu yürüyüş ve davranışıyla hiç kimseyi önemsemez gibi görünüyordu. Sonradan gerçekten böyle olduğunu anladık. Önem verdikleri ancak önem verilmeye değer insanlardı. Abe Kaptan. Cebir Osman'ın o ağır yürüyüşünü ve devinişini bozup acele ettiği, telaşlandığı, bir şeye bir yere yetişmek için koştuğu hiç görülmemiştir. Bir hafta sonu öğleden sonrası okuldan çıktık. Yürüyerek Çengelköy vapur iskelesine gidiyoruz. 15-20 öğrenciyiz. Önümüzde elinde bastonu Cebir Osman gidiyor. Biraz korkumuzdan ama daha çok sevgi ve saygımızdan Cebir Osman'ın önüne geçemediğimiz için adımlarımızı ister istemez ona uydurmuşuz. Biz de ağır ağır yürüyoruz. Oysa vapur Vaniköy iskelesinden çoktan kalkmış, neredeyse Çengelköy'e yanaşacak. Hocanın hiç aldırdığı yok. Cebir Osman'ın önünde olanlar bile vapura yetişmek için koşuyor. Vapur yanımızdan geçti. Geçerken bir iki düdük çaldı. Cebir Osman'ın arkasından bizimle birlikte gidenler saygıyı, korkuyu unutup vapura koştular. Biz 2-3 çocuk kaldık. Tam iskeleye vardık, vapur üst üste 3 düdük çalıp makineleri çalıştırdı. Çımacı vapura biniş merdivenini çekti. Hoca hala oralı değil. Çımacı iskele babalarından halatları çözerken Cebir Osman yine telaşsız bastonunu havaya kaldırıp kaptan köşküne doğru Resneli ağzıyla seslendi. "Abe kaptan, bizi almadan nereye gidersin?" Kaptan 2-3 metre denize açılmış olan vapuru yeniden iskeleye yanaştırdı ve köşkünün penceresinden gülümseyerek selam verdi. Çımacı yeniden biniş merdivenini vapura dayadı. Osman Bey iki dirseği gövdesinden bir karış ayrık, o ağır temposunu bozmadan vapura bindi. Biz de arkasından. Kulalı Reşit. Şap diye öğrencinin yüzüne tüküren, asılarak kulağını çeken, ensesine şaplığı indiren bu öğretmenin ne duygulu, ne yumuşak yürekli, öğrencilerini ne çok seven bir kişi olduğunu anlamamız için bize çok zaman gerekmedi. Biz onu anladık ve sevdik. Hem de çok sevdik. Benim bu sözlerime okurlarım şaşırabilir. Haklıdırlar. Öğrencisinin yüzüne tüküren, öğrencisini döven bir öğretmen nasıl sevilebilir? O öğretmen Cebir Osman olunca elbet severim. Bu sevginin nedenini anlamak için 1930'lu yılların Türkiye'sinin eğitim yöntemini ve dizgesini, yani sistemini bilmek gerekir. Bunu bilmeyince Cebir Osman'ın niçin sevildiği anlaşılamaz. Ana babaların dahaca 4-5 yaşlarındaki çocuklarını mahalle okullarının sarıklı ve eli sopalı hocalarına teslim ederken, hocalara saygıyla "eti senin kemiği benim" dediği dönemin çocuklarıydık. Hala hocanın vurduğu yerden gül biter sözleri geçerliydi. Kulalı Reşit adında bir sınıf arkadaşım vardı. Bursa Askeri Lisesi 9. sınıfında sınıfta kalıp Kuleli'ye, bizim sınıfa gelmişti. Bu çocuğun nasıl olup da sınıfta kalmış olduğunu hep şaşırmışımdır. Çünkü olağanüstü bir matematik kafası vardı ve bana göre matematiği başaran bir öğrencinin başarılı olamayacağı hiçbir ders yoktur. Hala da öyle düşünürüm. Matematikte başarılı olan her işte, her meslekte, yaşamın her dalında başarılı olur. Ama her zaman bunun böyle olmadığını bana ilk olarak Reşit gösterdi. Cebirde, o zamanlar hendese dediğimiz geometride, müsellesat denilen trigonometride, gökbilimde olağanüstü başarılı olan Kulalı Reşit, toplumsal bilim derslerinde olağanüstü başarısızdı. Ben onu matematikteki başarısından dolayı çok severdim. Daha o yaşta sık ve sert sakalları tombul yanaklarını kaplardı. Çoktan daha harp okulu 1. sınıftayken vapurdan denize atlayıp kendini öldürdüğü için şimdi gerçeği söyleyebilirim. Beni çok kıskanırdı. Cebir dersini kendisinden daha iyi bilen hiçbir arkadaşına dayancası yoktu. Durum böyleyken ben onun cebir bilgisine hayrandım ve onu çok severdim. Tombul yanaklarını sıkarak şakalaşırdım. 10. sınıftaydık. Reşit'i çok seven Cebir Osman, derse kaldırdığı bir arkadaşımız tahtada yanlış bir işlem yapınca doğrusunu yapsın diye Reşit'i tahtaya kaldırırdı. O gün de Reşit de problemi çözememişti. Cebir Osman, "Abe ne yaparsın Reşit Efendi, sen de mi yanlış yaparsın?" dedi. Reşit'ten hiç böyle bir şey beklemiyordu. "Abe Nusret Efendi, kalk bakalım sen." Kara tahtaya kalktım. Tebeşiri Reşit'in her zaman terli olan elinden aldım ve kara tahtaya o zamanlar muadele denilen cebir denklemini yaparak doğru sonucu yazdım. Kulalı Reşit sinirlilikle kendi yaptığı cebir işleminin doğru olduğunda direndi. Hem de öyle bir direndi ki Cebir Osman sandalyesinden kalkıp Reşit'in kulağını çekerek ensesine bir şaplak indirdi. Çok sevdiği Reşit'e nasıl böyle yaptığını hepimiz şaşırdık. Sonraki derslerdeki davranışlarından Cebir Osman'ın da bu yaptığından pişman olduğu belliydi. Ne var ki Reşit de yanlışında gereksiz yere ve saygısızca direnmişti. Düğmüş Dimoni. Aradan yıllar geçti, liseyi bitirdik. Harp okulu öğrencisiyiz. İleride zaman ve fırsat bulabilirsem ayrıntılarıyla anlatacağım biçimde askeri ceza dersindeki başarısızlığından ve o dersin öğretmeni Topal Nafiz'in sınıfta bırakacağı korkusuyla Kulalı Reşit bir boğaz vapurundan denize atlayarak boğuldu, öldü. Reşit'in böylece kendini öldürmesi yıllarca rüyalarıma girmiştir. Harp okulunun birinci sınıfının dinlence ayı. Bir boğaz vapuruyla üç arkadaş yüzmek için Anadolu yakasındaki Altınkum plajına gidiyoruz. Biri havacı Nihat Aytek'ti, artık yaşamıyor. Öbürünün kim olduğunu anımsayamıyorum. Vapurda Cebir Osman'ı gördük. Cebir Osman bir lisenin birinci sınıfındayken Kandilli iskelesinden tepeye çıkan bir yokuş üstünde solda bir evde otururdu. Daha sonraları Beylerbeyi iskelesinin yanında bir yalıya taşınmıştı. İşte Beylerbeyi'ndeki o yalısına gidiyordu. Saygıyla elini öptük. İçimizden hangimizin söylediği aklımda kalmamış, belki de bendim, Reşit'in kendini nasıl öldürdüğünü anlattık. Bunu bizden duyar duymaz iki elini dizine vura vura, "Abi ben düğmüştüm onu," diye sarsıla sarsıla, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aynı sözü yineleyerek çocuklar gibi ağlıyordu. "Abi ben düğmüştüm onu." Başka bir şey konuşamadık. Biz üç delikanlı da ağlamaya başladık. Ama Reşit için mi yoksa Cebir Osman için mi ağladığımızı bilmiyorduk. Ve şimdi şu satırları yazarken 79 yaşımda yine ağlıyorum. Hem de niçin ağladığımı bilmeden. Vapur Beylerbeyi iskelesine yanaşmıştı. Cebir Osman vapurdan gözleri yaşlı inmişti. "Abi pis ettin." Sınıfın tembelleri cebir dersinde çalışmak yerine "Ah ne yapsak da Cebir Osman'dan dayak yesek" diye ondan dayak yemeye çalışırlardı. Salt dayak değil, suratlarına tükürmesine de razıydılar. Çünkü dayak attıklarında suratına tükürdüklerini öyle acırdı ki Cebir Osman, sonra onlara sınıfı geçirtirirdi. Ne var ki her tembeli de öyle gelişigüzel dövmezdi. Kara tahtaya kaldırdığı öğrenci cebir işlemini yapamazsa ona nereli olduğunu sorardı. Çocuk nereli olduğunu söyler, Adıyamanlı, Konyalı, Siirtli, Bursalı, her nereli olursa olsun Cebir Osman'ın her il ve ilçe için şu kalıp sözü vardı. "Tuh, abi pis ettin Malatya'yı da. Oradan akıllı adam çıkar, sen nerelisin?" Adapazarlı. "Tuh, abi pis ettin Adapazarını da. Oradan akıllı adam çıkar." Tembel öğrencisini aşağılamak için onun iki kalıp sözü vardı. "Abi ayrancı" ya da "Abi aynacı." Niçin hangi anlama ayrancı ve aynacı dediğini kimse bilmezdi. "Abi yürek lazımdır, yürek." Cebir Osman, haylaz, dersten zayıf öğrencileri salt cebir dersinden sınıf geçirmekle kalmaz, mümeyyiz yani sınavlarda sorular sorarak yeteneklileri ayıran kimse olarak başka sınavlara girer ve öğrencilerine yardım ederdi. Benim gibi hala yaşayanlardan sınıf arkadaşım Mustafa Onanç, bu satırları yazdıktan kısa süre sonra öldü, Cebir Osman'ın bu tür yardımlarından birini anlattı. "Biz Kuleli'yi bitirip harp okuluna geçtiğimizde lise sonunda bütünlemeye kalan öğrenciler varmış. Ben bunu bilmiyor, hepimiz harp okuluna geçtik sanıyordum. Bütünleme sınavına kalan arkadaşlarımızdan biri coğrafya öğretmenimiz Niyazi Balıkçı'nın kendisini sınıfta bırakacağına inanıyormuş. Arkadaşımızın kanısına göre sözlü sınavda bilse de bilmese de Niyazi Balıkçı kendisini sınıfta bırakacak. Bunu Mustafa Onanç'a söylüyor, Mustafa Onanç'ın yapabileceği bir şey yok. Yardım gelse gelse ancak Cebir Osman'dan gelebilir. Mustafa Onanç da durumu Cebir Osman'a anlatıyor. Cebir Osman sınav günü sınav salonuna gelmesini söylüyor. O gün sınav saatinde sınav salonuna gittiğinde Fransızca öğretmeni Salih Arif'i de Cebir Osman'ın yanında buluyor. Salih Arif, Kuleli'nin Fransızca öğretmeniydi. İngilizce okuduğumdan benim hocam olmadı hiç. Galatasaray Lisesi'nde 13 yıl müdürlük yapmış. Çok iyi bir öğretmen olarak bilinir ve öğrencilerce çok sevilirdi. Aşırı şişmandı. Beylerbeyi iskelesinin yanında beyaz boyalı bir yalısı vardı. Öyle sanıyorum ki parasal gereksinmesinden dolayı değil, zevk için öğretmenlik yapan birkaç öğretmenden biriydi. Mustafa Onanç salondan çıkamadan coğrafyacı Niyazi Bey içeri giriyor. Selamlaştıktan sonra Cebir Osman Niyazi Bey'e şöyle diyor. Abi Niyazi Bey, muharebeye yani savaşa, muharebeye girmiş misin? Niyazi emekli subaylardan elbette savaşa girmiştir. Ordudan ayrıldıktan sonra da İstanbul Üniversitesi'nin o zamanki Darülfünun'un coğrafya bölümünü bitirip Kuleli'ye öğretmen olmuştur. Evet, diyor Niyazi Bey. Cebir Osman, öyleyse bilirsin diyor, muharebede lazım olan nedir? Sağ elinin yumruğunu göğsünün sol yanına vura vura kendi sorusunu kendi yanıtlıyor. Abe yürek lazımdır, yürek. Sınava girecek çocuğun adını söyleyerek, bu çocukta yürek vardır abe Niyazi Bey, yürek. Salih Bey'in desteğiyle o çocuk coğrafya sınavını verip harp okuluna geçiyor. Cebir Osman'ın bu konudaki düşüncesini doğru bulmayabilirsiniz. Ki doğru bulmayanlardan biri de benim. Ama onu anlıyorum ve bu yüzden ona hak veriyorum. Haylaz ve tembel öğrencilerin derslerini bilmeden sınıf geçmelerini mi isterdi? Hayır. Onların çalışıp öğrenip ondan sonra sınıf geçmelerini isterdi. Bana kaç kez şöyle demiştir. Abi Nusret Efendi çalıştır be şu haylazları, kalacaklar sınıfta. Biz de öyle yapardık. Ama sınavlar iyice yaklaşmadan, yani yumurta kapıya gelmeden kimse derslere, özellikle matematiksel derslere çalışmak istemezdi. Oysa matematik, arkası hiç bırakılmadan izlenmesi gereken bir ders olduğundan, haylazlar ancak sıkıştıklarında çalışmak, öğrenmek istediklerinde, beyinlerinin bütün öğrenme kapıları kapalı olurdu. Onlar bir uyku hapı alınca insan nasıl hemen uyursa, en çok bir saatlik dersten sonra sınavı verip sınıf geçmek istiyorlardı. Gerçek yaşamda nasıl oldu? En çalışkanlar, sınıf birincileri, en çok general, komutan olmak isteyenlerdi elbet. Ben de bunlardan biriydim. 70 kişilik her kısımda her dersin birincileri, bir de kısım birincileri vardı. Bizim sınıf 14 kısımdı. Toplam 1000 öğrenciydik. 14 kısımda en az 14 birinci. Bir de bütün kısımlardan birincisi, yani birincilerin birincisi vardı. Gerçek yaşamda bu birincilerin hiçbiri ne general ne de general düzeyinde bir komutan olabildi. General olabilenler sınıflarının dümencileri değilse bile dümencilere yakın orta düzeydekilerdir. Sınavlarda kopya vererek sınıf geçirttiklerimden birçok general çıkmıştır. Cebir Osman öğrencilerinin bilmeden sınıf geçmelerini istemezdi. Ama bilmedikleri için sınıfta kalmalarını da istemezdi. Sınava girilmesine birkaç saat kala bu başarısız öğrencilere ne soracağını söylediği bile olurdu. Buna karşın sözlü sınav salonuna girince önceden verilmiş soruyu bile yanıtlayamayanlar olurdu. O zaman sınav salonunda mümeyyiz olarak bulunan başka öğretmenlere "Abi bakmayın yapamadığına, o benim çalışkan talebemdir." diyerek öğrenciye sınıf geçecek bir not verirdi. Çok güvendiği bir öğrenci girmişse ona soru sormaz, göğsünü kabarta kabarta "Abi sorun ne isterseniz." derdi. Cebir Osman'ın cebir bilgisi nasıldı? İyi bir öğrenci hocasının bilgisini tartabilir. Cebir Osman'ın cebir düzeyini bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim. Cebiri öğretmesini çok iyi bilen bir öğretmendi. Bana onun anlattığı cebiri anlamamak olanaksız gibi gelirdi. Ama cebir ve genellikle bütün matematiksel bilimler yapısal bir bütün olduklarından, temeli olmadan çatısı kurulamayan yapıya benzerler. Yapının 14. katının olması için 3. katının önceden yapılmış olması gerekir. Bu yüzden bir dersi kaçıran bir sonraki dersi anlayamaz. Süreklilik ve dikkat ister. Oysa toplumsal bilim dersleri böyle değildir. Toplumsal bilim derslerinin her bölümünün bir önceki bölümle organik bir bağlantısı yoktur. Öğrencilerin fen derslerini sevmemelerinin, bu derslerden korkmalarının nedeni budur. Cebir Osman'ın derse girmeden önce o gün vereceği derse evinde hazırlanıp geldiğini sanıyorum. Yine sanıyorum ki vereceği dersleri eski Türkçe cebir kitaplarını okuyarak hazırlıyordu. Çünkü kara tahtada bir cebir denklemi yazarken dalar, kimileyin harfleri ve sayıları eski Türkçe ile yazardı.